Annemi bir daha görebilsem. Zana Muhsen.
Ayrım 36.
4 nefret var kafamın içinde. Babam, Abdülkahada, Govat ve Abdullah. Anne, gidip onu görmem gerekiyor. Kimi? Babamı. Dede Daya yalnızca o yardım edebilir. Hiçbir şey yapmaz. Denemeliyim. Gerçek bir Yemenli gibi giyiniyor. Pantolon, uzun etek, başörtüsü. Görmek istediği kişiliği göstermeliyim ona. Erkeklere, dolayısıyla da babasına saygı duyan, saygın bir Müslüman kadın. Rol yapabilirim. Onun yüzünden 8 yıl boyunca katlandım bu role. 1980 yılında yaşamımın durduğu küçük kafenin önüne geliyorum taksiyle. Fişen çips ve bira kokuları. Kasanın arkasında duruyor Bay Muhsen. Hiçbir şey hissetmiyorum. Kesinlikle hiçbir şey. Yaşlanmış, boynu buruşmuş. Burundan başlayan 2 uzun çizgi bıyığına kadar ulaşıyor. Tıraşı uzamış, alnı açılmaya başlamış. Beni görünce birkaç saniye şaşırmış görünüyor. Sonra Zana diye haykırıyor ve ağlamaya başlıyor. Önünden geçip dipteki salona giriyorum. Yanıma gelmesi için müşterilerin gitmesini bekliyorum. Yemenli kadınlara özgü sabırla. Bunu onun sayesinde öğrendim. Son müşteri de çıkınca yaşlı gözlerle yanıma yaklaşıyor ve söyleyecek söz aranıyor. Ben üzgünüm. Olanlar için üzgünüm. Bilseydim. Yani size orada nasıl davrandıklarını öğrenseydim. Suskunduruyorum. Bu da işini kolaylaştırmıyor. O zaman her şey bambaşka olurdu. Hiç çekinmeden yalan söylüyor. Bütün bu yıllar boyunca İngiltere ile Yemen arasında gidip gelen, arkadaş diye adlandırdığı kişiler bize nasıl köle gibi davranıldığını anlatmışlardı kendisine. Başlangıçta ben de mektuplarda yazdım. Hiçbirini yanıtlamadı. Yalanlarıyla cehenneme kadar yolu var. Geçmişten söz etmeye gerek yok. Tek bir şey istiyorum. O da Nedide'ye yardım etmesi. Peki, artık ben döndüm. Gördüğün gibi hala saygılı bir Müslümanım. Seni seviyorum baba. Yeniden ailece yaşayabilmek için Nedide ile kocasını getirtme konusunda bana yardım etmeni istiyorum. Onaylayarak başını sallıyor. Kuba'da görmeye gideceğim. Artık yaşam hakkında daha fazla deneyim sahibisin. Arapça konuşuyor, olayları daha iyi anlıyorsun. Bütün isteğim buydu. Doğru. Olgunlaştım ben. Kuba'da görmeye gidecek misin? İstersen birlikte gideriz. Peki, artık eve dönmeliyim. Zor olmadı. Başörtüsü altında bir taşa dönüşmek, her zamanki yalanları aykırmadan dinlemek, soğuk ve görünmez bir nefret heykeli olmak yeterliydi. Ertesi gün belirlenen görüşme saatinde aynı Arap giysileri, aynı başörtüsü, aynı tavırla Kovad'ın evindeyim. Salama da orada. İngiltere'de yaşıyor ama hoşgeyli bir kadın gibi, kucağında da yeni bir kız çocuğu var. Köyde kendi çocuklarını Nadida'ya bıraktığı, anne olarak üzerine düşen işleri ona yüklediği için Salama'dan da nefret ediyorum. Neden bizi çocuklarla baş başa bırakıp çekip gittiniz? Neler olduğunu, nerede bulunduğumuzu bile bilmiyorduk. Kimse bu konuda bir şey söylemiyordu. Neden? Yakında döneceğim. Nadida ile Samir çocuklarla birlikte buraya gelecekler. Biliyorum. Öfkem burnumda. Ama sakin ve terbiyeli olmalıyım. Şimdilik susmalı, dinlemeliyim. Kovadı da saygıyla selamladım. Babamla aralarında Arapça konuşuyorlar. 8 yıl önce evde yaptıkları pazarlığın tek bir kelimesini bile anlamamıştım. 1300 sterlin Nadida için, 1300 sterlin Zana için. Düzgün belgeleri olan 2 saf genç kız. Bugün dillerini çok iyi anlıyorum. Kovat gerekeni yapacağına söz veriyor. İşlemler uzun sürebilir ama gelecekler. O akşam annemin evine dönüp peçeyle pantolonu bir dolaba tıkarken rolünden bıkan bir komedyen gibi inançsızdım. Haklıydım da. Bugüne kadar gelen giden olmadı. Bazı gazeteciler Govat'la konuşmayı denediler. Her seferinde kapı yüzlerine kapattı. Birkaç kez Birmingham Post'ta çalışan Tom Quark'ın yardımıyla Taiz'den Abdülvali'yi telefonla aradı. Polis şefinin içi rahattı. Marcus'un sağlıklı olduğunu, Nedida ile Samir'in kaygılanmasını istemediklerini, belgeleri beklediklerini belirtiyordu. 1990. Kulağımıza gelen söylentilere göre Nedida'nın bir çocuğu daha olacakmış. Eğer bu doğruysa onu Taiz'den ayrılmaya zorladıkları ve doğum kontrol haplarını artık kullanamadığı anlamına geliyor. Tina'nın doğumu ve usturayla yapılan o korkunç müdahaleden sonra tekrar hamile kalmaktan öyle çok korkuyordu ki. Asube'deki gündelik yaşantısını gözümün önüne getirebiliyorum. Honey, Tina, Markus, bir çocuk daha. Et olarak bir de Salaman'ınkiler. Öyle ya, Salaman İngiltere'de yaşıyor. Babamı bir daha hiç görmedim. Ancak mezarına giderim. Abdülvali artık telefonları yanıtlamıyor. Orada değil, yolculuğa çıkmış, bir yerlere gitmiş. Sıradaki konsolosumuz kız kardeşim hakkında hiçbir şey bilmiyor. Bağlantılar koptu. Dayanabiliyor mu acaba? Fiziksel açıdan tedaviye ihtiyacı var ve bu ne Asube'de ne de başka bir köyde yapılabilir. Moral açısındansa kolunu kanadını çoktan kırmışlardır. Maki'yi buldum. Birlikte yaşamayı denedik. Ondan harika bir oğlum oldu. Babası gibi kıvırcık saçlı, kapkara bir çocuk. Bu da babamın hiç hoşuna gitmiyordur herhalde. Ama bugün oğlumla birlikte yalnız yaşıyorum. 15 yaşında geçinmesi gereken sınavı verebilmek için çalışmaya başladım. Bence bu cesaret isteyen bir iş. Cesaret ve irade bana ayakta durma gücünü verdi. Hem orada hem de İngiltere'de. Psikanalistlerden, terapistlerden söz edildi bana ama istemiyorum. Nefretimi, gücümü ve umudumu korumak istiyorum. Nedide için savaşmayı sürdürüyoruz. Zor ve uzun, uluslararası bir dava bu. Kaçırıldığımıza, satıldığımıza ve evliliklerimizin yıllarca süren bir tecavüzden ibaret olduğuna adaleti ikna edebilmek oldukça karışık bir iş. Bu durumda olan yalnızca bizler değiliz. Bütün dünya bu tür felaketlerle dolu. Gerçek kadın özgürlüğünün hangi zirvede, yeryüzünün hangi tepesinde saklandığını hala öğrenemedim. Herhalde Yemen dağlarında değildir. Dünya ise erkekler için çok daha öncelikli olan bir sürü şeyle uğraşıyor. Savaş, politika, petrol. Televizyonda kadınlarla çocukların bombalar altında koşuşmalarını, açlıktan, kölelikten, ölümden kaçışlarını izledim. Oğlum, kız kardeşim ve onun çocukları rehin tutuluyorlar. Yemen'den çıkmalarını istiyorum. Dünya üzerinde ayak basacakları yeri kendileri seçsinler. Ben, Zana, serbest bırakılmış rehini olma ayrıcalığına sahibim. Hapishane parmaklıklarından dışarı sıvışmayı becermenin verdiği kuşkulu bir ayrıcalık bu. Ama insan hep eski bir rehin gibi hissediyor kendini. Şantaj, şiddet, özgürlük yoksunluğu kişinin üzerinde sonsuza dek bir iz bırakıyor. Orada kalan kız kardeşimle çocuğum etine saplanmış birer bıçak gibi içinde yaşıyorlar. Çektikleri acıları ben de çekiyorum. Onlar özgür olmadıkça benim özgürlüğüm de anlamsız. Bir oğlan çocuğu getirdim dünyaya. Adı Markus, Muhammed değil. Benim karnımdan, benim kanımdan, benim sancımla doğdu. 8 yıl süren bir tecavüzün meyvesi olsa da o benim. Kendi kültürümü onunla paylaşma hakkım olmalı ki o da ileride kendisininkini seçebilsin. Yalnız gecelerimin sessizliği arasında sık sık yüreğimin tıpkı dağlarda yavrularını arayan dişi kurtların uluması gibi uluduğunu duyuyorum. O sesimi duyana kadar uluyacağım. Öykümü okuyup kitabı kapatmak üzere olan kişiye sesleniyorum. Kapattıktan sonra unutma, bana yardım et. Benden ve daha pek çok kadından yükselen çığlığı belleğinden silip atma. Yasaların erkekler tarafından düzenlenip denetlendiği yerlerde hayvandan bile küçük görülen, bedenleri, ruhları ve çocukları ellerinden alınmış, adaletin unuttuğu ve hiçe saydığı kadınların çığlığı bu. Bu ülkelere müdahale hakkı olsun istiyorum. Küçük Markus'un 13 yaşında evlendirilmesi. Ona da sırf pasaportu için mal alır gibi bir kadın alınsın istemiyorum. Markus bu yıl 6 yaşında olacak. Nadida ise 26. Nadida, kız kardeşim benim. Bu kocaman acılı dünyada tek başına. Yalnız bir gözyaşı damlası. Hala gözümün önünde parlıyor. Bu anlatıyı ona ve oğluma diyorum. Sana söz verdim Nadida. Asla vazgeçmeyeceğim. Yemin ettim Markus. Benim oğlum olacaksın.
Ayrım sonu. Altı Nokta Körler Derneği'nde seslendirilen bu kitap, İzmir Görme Özürlüler Kitaplığı'nda CD'ye kaydedilmiş, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü radyo stüdyolarında yeniden kurgulanmıştır.